Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün üç konuyu ele alacağız. Üç konuyu yorumlamaya çalışacağız. Bunlardan ilki Ergün Bey'in hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı ve son haftalarda bizi derinden üzen, aslında her duyduğumuzda tüylerimizi diken diken eden, bize ne oluyor dediğimiz cinsel istismar vakaları, özellikle bu konulara, bu haberlere çocuklar konu olduğu zaman apayrı bir üzüntü yaşıyoruz. Toplumumuz adına endişeleniyoruz, gelecek nesiller adına endişeleniyoruz. Verdiğimiz ahlak eğitimi, çocuklara verdiğimiz, yetişkinlere verdiğimiz terbiye adına endişeleniyoruz. Yani birçok faktörü içinde barındıran haberler, bu cinsel istismar haberleri, özellikle çocuklar söz konusu olduğu zaman bu haberlerin ele alınış şekli, bunların sebepleri, toplumdaki ahlaki yozlaşma bugün programımızın ilk bölümünün konusu olacak. Ergün Bey bu konuda hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde tecavüz, muhalefet, iktidar başlıklı bir yazı kaleme aldı. Onu değerlendireceğiz. Yine programımızın ikinci bölümünde Türkiye İstatistik Kurumu'nun memnuniyet araştırması, 2017 yılı memnuniyet araştırmasını yorumlamaya çalışacağız. Yine son zamanlarda medyaya da düşen bazı tarikat ya da bazı oluşumların, bazı cemaatlerin, tarikat benzeri oluşumların liderlerinin birbirleriyle atışmaları, çekişmeleri, toplum önünde yapılmaması gereken, medya önünde yapılmaması gereken bazı tartışmaları, bu manada tasavvuf geleneğimizi, cemaatleri, tarikatları konuşmaya çalışacağız. Bu işin aslı ne olmalıdır? Bu tartışmalar hangi zeminde yapılıyor? Bunları sosyolojik açıdan değerlendirmeye çalışacağız. Hocam, ilk konumuz cinsel istismar meselesi. Hem kadınlar açısından böyle, hem çocuklar açısından da bir kanayan bir yara bu ülkemizde, dünyada. Fakat biz bu haberleri son zamanlarda çok sık duymaya başladık. Medyada haberlerin veriliş şekli de ayrı bir sıkıntı. Adeta pornografik bir mesele haline getirilip tüm mahremiyetin ortadan kalktığı, bu tür istismarlara uğrayan ailelerin şehirleri, mahalleleri bile neredeyse bu haberlere konu yapılıyor. Sonradan yaşanacak travmalar çok dikkate alınmıyor. Bunları da sizinle konuşacağız ama ben niye son zamanlarda ya da niye toplumda bu konuları biz çok konuşmaya başladık hocam? Nasıl bir ahlaki yozlaşma yaşıyoruz? Bunun altında nasıl bir sapma, anomik bir durum var? Nasıl bir psikoloji yatıyor?
Evet.
Niye bu fiili işleyenler tevessül ediyorlar bu tür bir sapkınlığa? Öbür taraftan da bu tür sapkınlığa maruz kalan insanları da niye koruyamıyoruz? Bu açıdan isterseniz bu tür olayların sebepleri üzerine biraz konuşalım. Evet. Ardından da konunun ele alınış şekli. Kim nereye çekiyor bu meseleyi? Kim çözüm bulmaya çalışıyor? Bu evet. Konu üzerinden nerelere atlanılmaya çalışıyor? Ben onu da size sormak evet. istiyorum. Öncelikli olarak bu haberleri niye biz sık evet. duymaya başladık hocam?
Tabii bu haberlerin sık çıkmasının aslında birkaç boyutu var. Bir tanesi, hakikaten bu tür olaylar artıyor. Bu tür olaylar var. Ve dolayısıyla bu tür olayların haber değeri de medya açısından önemli. Ve ondan dolayı bunları gündeme getiriyorlar. Böyle bir gerçekliği var. Ama aynı şekilde hem şeffaf toplumu haline gelme, hem mahremiyetin sınırlarının ciddi anlamda belirsizleşmesi, her şeyin ulu orta konuşulması gibi bir kültüre doğru gidiyoruz biz. ve aile içindeki meseleleri de, en mahrem konuları da, durumları da, her şeyde, her yerde ifade ettiğimiz için, bunun bir sonucu olarak da en mahrem konular olan bu meselelere de ulu orta konuşup tartışma meselesine getiriyoruz. Yani mesela somutlaştıralım. Eskiden kadınların makyaj yapmasını bırakın, kadınlar makyaj kendi çocuklarından bile gizli, kendi özel odalarında yaparlardı. Ama bugün mesela ben biraz önce İstanbul metrosundan, Taksim'den geldim. İki genç kız metroda birbirine cep telefonu ayna yapmışlar ve makyajını yapıyorlar. Dolayısıyla bu mahremiyet kültürünün aslında ciddi anlamda ters yüz olmasını, yani muhafazakar değerlerin, İslami değerlerin, bu toplumun tarihi içinde tecrübe ederek benimsediği değerlerin etrafında oluşan mahremiyet ve onun getirdiği normların ciddi anlamda ters yüz olması.
Evet.
Dolayısıyla medyada benzer bir biçimde bunları ulu orta söylemesi, söylüyor, bu konuda yazıyor, tartışıyor ama bunların sınırlarına dikkat etmiyorlar. Bunu tabii hem toplumu bilinçlendirme, aydınlatma ve bunun üzerine düşünme gibi bir boyutu var, doğru. Fakat aynı zamanda bunun toplum tarafından normal algılanması, buna alışılması gibi, mahremiyet sınırlarının bozulması gibi istenmeyen bir tarafı da var. Dil açısından böyle bir sorunumuz var. Üslup açısından böyle bir sorunumuz var hakikaten. Şimdi tabii bir yaklaşım diyor ki sapkınlıklar varsa o sapkınlıkları konuşalım, gizlemeyelim, mahremiyet içinde tutmayalım, yüzleşelim. Ne kadar konuşursak, tartışırsak o kadar çözeriz.
Evet.
Bu modernist bir yaklaşım ve genellikle bu modernist yaklaşım kapalı aileleri, ailelerin mahremiyeti çok sert uygulamalarını, hatta sert de değil, normalde bütün sorunu geleneksel aile yapısındaki kapalılığa yüklerler. Yani efendim, aile gelenekçi yapısıyla içinde bu sorunları yaşıyor, dışarıya söylemiyor, paylaşmıyor, karakola gitmiyor, hukukçuya gitmiyor, örtbas ediyor. Bunun sonucunda da bu sorunlar artmaya devam eder. Şimdi bu gerçeği anlatıyor ama eksik anlatıyor. Yani hakikat dediğimiz zaman hakikatin tam olması lazım. Burada eksiklik var. O da şudur. Evet, aile içinde kapalılığın getirdiği zararlar var ama bu ensest ilişkileri, taciz ilişkileri, tecavüz ilişkileri sadece ailelerin gelenekçi yapısından kaynaklanmıyor. Mesela en modern dünyada, modern ailelerde de ensest ilişkileri çok yaygın Avrupa'da. Bunu görüyoruz. Bununla ilgili araştırmalar var. O nedenle hem aşırı yoz gelenekçi ailenin veya tutumun bir suçu var burada. Efendim, bu sorunu hukuka götürmeyelim. Bu bir büyüğümüze danışmayalım, bir fıkıhçımıza danışmayalım. Çözmek için psikoloğa gitmeyelim. Tamamıyla kendi aralarında kapalı tutarlarsa evet, bu yanlış bir şeydir. Fakat öte yandan mesele buradan gelmiyor ki sadece yani. Mesele dediğimiz gibi mahremiyetin sınırlarının bilinmemesinden de geliyor. Yani helal nedir, haram nedir? Babayla kız arasındaki mesafenin mesela giyim olarak, fiziksel ortam olarak, ses ve konuşma olarak, bunların belirsizlenmesiyle de ortaya çıkabilir. Yani Avrupa'da yaşanan bu aslında. Mahremiyet yok. Her yerde her şey olabilir.
Yani bu da bizim geleneksel
istismara yol açıyor.
Kapalı aile yapımız eleştirilirken evet, bunun karşısında batıdaki aile evet, tipinde sanki bunlar olmayacakmış gibi bir algı oluşturuluyor.
Bir algı oluşuyor.
Her şeyin konuşturulduğu, konuşulduğu, sınırların ortadan kalktığı aile yapısında.
Evet.
Halbuki orada da aynı şeyler belki daha
evet, farklı biçimde
uç sınırlarda, sınırlarda gerçekleşebiliyor.
Bizim burada bir dengeyi bulmamız gerekiyor. Bir dediğimiz gibi.
Orada herhalde hocam sizin söylediğiniz bizim mahremiyet sınırlarımızı, evet, kodlarımızı yeniden bir hatırlamamız gerekiyor.
Yani o önemli. Yani bizim hakikaten Kur'an, sünnet, bizim bunlara dayalı oluşan mahremiyet anlayışımız, kendi kızımızla, kendi efendim oğlumuzla, eşimizle, ev içinde nasıl bir mesafe içinde olmamız gerekiyor? Bunları korumamız gerekir ve bu önemli. Fakat öte yandan dediğimiz gibi sert, kapalı, yani aile dediğinde her şey sorunsuz olarak yürüyen bir şeyi akla getirmemek gerekiyor. Ailede de sorunlar çıkabilir ama o sorunlar çıktığı zaman aile kendi içinde doğru bir biçimde çözebiliyorsa, çözmesi çözemiyorsa, aileye yakın olan büyükler, işte doktor, psikolog, hukukçu, onlarla istişare ederek bunu çözmesi doğru olan bir tutumdur. Bu bir ailenin bir boyutu. Diğer yandan bu sapkınlıkların var olmasında bence kültürel üretimin de, kültürel, yeni kültürel, postmodern kültürün medyayla, internetle ürettiği bir boyutu da var. Yani büyük bir mahremiyeti yerle bir eden, sınırları ters yüz eden, çocuk pornolarını internetlerde yayan, ondan sonra internet üzerinden diğer bir takım işte her çeşit söylemin serbest dolaşması vesaire. Bunlar da aslında bunu tetikleyen bir şey. Bu bir kültür yani bence. Sadece kapalılıktan gelen bir şey değil. Yani kadına yönelik tutumlar, söylemler, bakış açıları, sınırlar, bu konuda nasıl bir kültür üretiliyor? Bir buna bakmamız lazım. Ne tür filmler yapılıyor? Ne tür gençlik söylemleri var? Ne tür parodiler var? Ne tür animasyonlar var? Neler geziyor internet dünyasında? Bir böyle bir kültür üretildiği için dünyada da bunun üzerinde ciddi tartışmalar var ve Türkiye'ye bu kültür yoğun bir biçimde şu an geliyor, yayılıyor ve gençlerimiz etrafında, mesela en fazla gençlerimiz etrafında dönen konular bunlar.
Hocam, Cumhurbaşkanı Erdoğan yani bu konuyu, bu çocuk istismarıyla ilgili şimdi bir hazırlık yapılıyor. Hatta çok hızlı bir çalışma yapın diye talimat vermiş Cumhurbaşkanımız. Hafta sonu bir konuşmasında bir de zina konusu evet, var dedi mesela. Evet, hani evet, bu konuda yanlış yapmışız dedi Cumhurbaşkanı. Evet. Birçok meseleyle alakalı bir şey aslında hocam. Yani gazetelerde, internet sayfalarında bu çocuk istismarı haberlerinin veriliş şekline bakıyorsunuz. Bu haber var, hemen altında işte bilmem filan güzel şurada yakalandı, bilmem güzeller galerisi yayınlıyor bu internet siteleri. Yani bunları yapanlar evet, ulusal medyalar yani. Evet. Her gün 3-4 milyon belki tıklanan Hürriyet gazetesi yapıyor yani bunu. Dolayısıyla bizim bir mahremiyet algımız, ahlak algımız, bedenle ilgili, bedenin mahremiyetiyle ilgili az önce sizin söylediğiniz gibi bir ters yüz olmuş bir algı var ne yazık ki. Evet. O duyguların nasıl yönetileceği, bu duyguların neyi ifade ettiği, bu tür evet, bu konuda bir çok kimliksiz bir şekilde gidiyoruz yani.
Maalesef mesela Avrupa'da evlilik öncesi doğum oranı yüksek ve yine evlilik dışı doğumlar artıyor. Şimdi Türkiye'de mesela evlilik dışı gayrimeşru ilişkiler, bu bahsettiğim kültür normal mi gösteriyor yoksa kötü mü gösteriyor?
Çok normal gösteriyor.
Sayın Cumhurbaşkanı da buna işaret ediyor. Şimdi bu bir bütün. Ya o zaman bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Topyekün bakmamız gerekiyor.
Evet, evet. Sıkıntı yani, o. Topyekün bakılmıyor.
Topyekün bakmıyoruz. Yani evet, hakikaten İnsanlar dindar da olabilir, dinsiz de olabilir, şu da olabilir, bu da olabilir. Taciz her yerde yaşanabilir. Çünkü sapkın yönü de var. Yani patolojik durumu da var. Bazı insanların psikolojik sapkınlıkları var, psikiyatrik sapkınlıkları var, yapıyor. Bazı insanlar tümüyle değerlerini kaybettikleri için yapıyor. Bazı insanlar işte diyelim diğer bir takım sorunlardan dolayı yapıyorlar ama sonuçta önce ciddi anlamda bizim bunları bir araştırmamız gerekiyor. Türkiye'de elde derli toplu hakikaten objektif yapılmış çalışmalar yok. Bu çalışmaları olacak ki bunlar üzerinde konuşalım, meselenin gerçek kaynağı nedir görelim ve siyasetçiler de buna göre gerçek çözümleri ortaya koysunlar.
Evet.
Ve bence tabii bir başka yönde Türkiye burada hem dışarıdan gelen hızlı bir kültürel taarruza karşılaşıp normlarında değersizleşmelerle yüz yüze geldiği gibi bir de toplumda hızlı bir kalkınma var, bir hızlı hareketlilik var, göç var. Yani toplumun ciddi bir sarsılma durumu var.
Evet.
Toplumun bu sarsılma durumunda normları da bu etkiliyor. İnsanları bir takım psikolojik mesela sorunlarla yüz yüze bırakıyor. İşte depresyon artıyor, antidepresyon şu an Türkiye'de en çok kullanılan ilaçlardan birisi. Yani bu doğrudan eşittir, taciz olur, şu bu gibi anlam çıkmasın.
Evet.
Ama sonuçta toplumun psikolojisini etkileyen bir tarihsel dönemden geçiyoruz.
Evet.
Sosyal psikolojik bir boyut var. Bunu bir insanın tek başına sapkınlığıyla açıklamak zor. Hem kültürel boyutla, hem aşırı yoz gelenekçilikle ilgili boyutlar var. Hem modernizmin, bu postmodernizmin, nihilizmin mahremiyet değerlerimizi sarsması var. Bütün bunları dikkate alarak bu mesele üzerine gidilmeli. Ve mesela hükümetin burada yapacağı, işte hukuk konusunda verilecek mücadelede tavizsiz davranması. Şimdi haberlerde okuyoruz, örnekler var. Tacize uğrayan kız var ve gençler yakalanıyor, iyi hal durumundan bırakılıyor.
Evet.
Tabii biz amacımız suçluyu düzeltmek olmalı, ıslah etmek olmalı, ihya etmek olmalı. Hakimler bunu düşünerek davranmış olabilirler. Buna saygı duyarım, bir şey demem. Fakat bunun gibi birçok haberleri okuduğumuzda bizde de toplumda da şöyle bir kanaat oluşuyor. Bu konuda hukuk gevşek davranıyor. İnsanlara hak ettiği cezayı vermiyor. Dolayısıyla böyle bir suçu işleyen insan bir sene, iki sene yatıyor veya bilmem ne yapıyor, çıkıyor dışarıya, yeniden bu suçları işlemeye devam ediyor.
Islah da edilmiyor içeride.
Islah da edilmiyor. Bazılarının biyolojik olarak ıslahları mümkün olmuyor. Ve bu Avrupa'da da yaşandı. Yani adam çıktı, dedi ki ben böyle bir davranıştan uzak kendimi tutamıyorum.
Hastayım ben.
Ötenazi yapın dediler. Ve yaptılar yani, Hollanda'da mı bilmem nerede. Yani çeşit çeşit durumları var. Bütün bunlarla ilgili hakikaten hukuksal ve biyolojik önlemler alırken öte yandan da ciddi anlamda psikologların ve sosyologların toplumda bu meseleyle ilgili araştırmalar yapmaları, kaynakları tespit etmeleri gerekir.
Evet. Hocam, Cumhurbaşkanı'nın verdiği talimat neticesinde şu an bir çalışma yapılıyormuş. Evet. Bu çalışmada cinsel istismar suçlarına iyi hal indirimi kaldırılacak.
Evet.
Çocuk izleme merkezlerinin sayısı şu an 30 civarındaymış. Bu sayı artırılacakmış. Annelere doğumdan itibaren cinsel istismar suçlarıyla ilgili eğitim verilecekmiş. Rehberlik öğretmenlerinin sayısı artırılacak. Cinsel istismar davalarına gizlilik esası getirilecek. Çünkü bir
güzel,
de bu var.
Evet,
yani
bu güzel.
Medya bunları böyle hallaç, evet, pamuğu gibi haber yapıyor.
Evet.
Dolayısıyla o çocukların psikolojilerini de korumak gerekiyor. Ve tahliye edildikten sonra da takibi yapılacakmış bu tür suçluların. Böyle çalışmalar yapılacak.
Şu eğitim önemli bir şey. Yani bu klasik İslam ilmihallerinde de var. Mesela çocukların, işte ergenlerin kendi hayatlarıyla ilgili, bedenleriyle ilgili, ergenlik gelişimleriyle ilgili bilgilerin verilmesi bu konuda. Yani bunlar ders kitaplarında belki vardır belli oranlarda. Din,
evet,
dersi kitaplarında, yani İslam ilmihal kitaplarında öteden beri var bunlar.
Evet.
Ve bu konularda yeterli bir eğitim de şart hakikaten. İnsanların annesiyle, babasıyla, çevresiyle nasıl bir mesafe içinde yaşaması gerekir, nasıl hareket etmesi gerekir konularında bir bilinç düzeyine ulaşmak için bunun eğitimi de önemli aslında.
Bizim de hocam biraz o, tamam bunu eleştirmeyelim ama bunun,
evet,
karşılığında sunduğumuz aile müessesesi de buna engel olmuyor ama bizim o geleneksel aile yapımızın o çok fazla otoriter baba, çok fazla otoriter anne figürlerinden de biraz sıyrılıp anne babaların, belki çocuklar,
evet,
bu mesafeyi koruyamazlar ama anne,
evet,
babaların bu mesafeyi çocuklarıyla koruyarak,
evet,
bir takım onlarla, evet, yüz yüze,
evet,
seviyelerine göre,
evet,
reşitlik durumlarına göre bu konuları da belki konuşmaları gerekiyor değil mi? Yani
evet,
bir
evet,
istismar,
evet,
olmadan,
evet,
ciddi bir şekilde bu konunun konuşulması gerekiyor. Hocam, sizin yazınızda işaret ettiğiniz önemli bir konu da şu. Hani muhalefet bir tecavüz siyaseti güdüyor adeta diyorsunuz. Belli konulara odaklanıyor. Bu konular gündeme gelince işte dini vakıfların yurtları, işte en çok orada bu istismarlar oluyormuş gibi. Dini nikah.
Evet.
Yani konu hemen başka yerlere gidiyor. Evet. Konunun aslından uzaklaşılıyor. CHP bunu çok yapıyor. Mesela muhafazakar ve dini faaliyetleri hedef gösteren bir dil kullanmaya başlıyor.
Evet.
Ve konunun toplumsal, psikolojik, psikiyatrik boyutları konuşulmaktan ya da hukuki yetersizlikler, bu suçlulara, evet, zanlılara verilecek cezalarla ilgili hukuki yetersizlikler tartışılmıyor. Genelde böyle bir yön değiştirme oluyor bu konularda. Bu konuda ne demek, evet, istersiniz?
Şimdi bu öteden beri kullandığı bir siyaset CHP'nin. Yani işte daha önceki vakıflarla da gündeme gelmişti bir öğretmenle ilgili ve bütün bir muhafazakarları çalışmalarını, yurtlarını, dini nikahı, her şeyi zan altında bırakan bir tutum var. Ve bu çok kutuplaştırıcı bir tutum ve çok tehlikeli bir tutum. Adeta neredeyse bir kesimi tecavüzcü, çocuk istismarcısı olarak damgalamak demektir bu. Bu, buna siyaset denmez yani. Bu bir kesime yönelik duyulan öfkenin, öcün bu tartışılan mesele üzerinden yansıtılmasıdır. Oysa CHP bunun yerine bu işte bir iki yıldır tartışılan meselede, dediğim gibi, ciddi bir bilimsel araştırma yapsaydı, bu araştırmayı kamuoyuna taşısaydı, millet meclisine taşısaydı, onun üzerinde konuşsaydı, hükümetin eksikliklerini bilimsel olarak tespit edip bunu sunsaydı, hem kendisine çok faydası olurdu, hem devlete, hem hükümete, hem de topluma faydası olurdu. Fakat maalesef hem İzmir'de hem de İstanbul'da gösteri yaptı CHP'li kadınlar ve bu kadınlar doğrudan dini hedef aldılar. Muhafazakarlığı da değil. Dini ve dindarları hedef aldılar. Dini zan altında bırakan, dindarları zan altında bırakan bir tutum ortaya koydular. Bu doğru değil. Yani mesela geçen okuduğum, yani Türkiye'de farklı yerlerde, haberlerde çıkıyor, örneklere bakıyorsunuz. Seküler kesimde de var bu örnekler, dindar kesimde de var. İzmir'de de var, efendim ne bileyim yani işte Antep'te de var. Yani bunun Antep'i, Elazığ, İzmir'i, Edirne'si, şuyu buyu yok yani. Bu Türkiye'nin genel bir meselesidir.
Hocam geçmiş...
Bütün toplumsal kesimlerde de görülebilen bir meselesidir. Evet. Bunun üzerine beraber gitmek, bunu tartışmak ve bunu çözmek lazım. Din tam tersine medeni bir düşüncedir. İnsanların medeni bir biçimde yaşamasını ister. Kadınlara yönelik, kızlara yönelik, cahili toplumda koruyucu tutumlarıyla takdir edilen bir tutuma sahip tarihimizde de. Bugün de yine insanları vahşetten, kötülükten uzak tutmak için koyduğu fıkıhla, koyduğu ilmihallerle insana bir kimlik sunan, insana bir bakış açısı sunan da yine dinin kendisidir. Ama dinden bazı insanların dar dünya görüşleriyle anladıklarını alıp ondan bir takım yanlış fikirler savunmaları ortaya koymaları dinle beraber gösterilemez.
Evet. Hocam yani geçmiş bir... programlarımızın birinde konuşmuştuk. Evet. Belki bizi takip eden dinleyicilerimiz hatırlar. Kadına şiddet meselesinde Türkiye'de yapılan bir araştırmadan bahsetmiştik. Türkiye'de çok ciddi şekilde eğitimli kadınlar, yani evet, kocaları da, evet, eğitimli, kendileri de eğitimli, üniversite mezunu kadınlar şiddet görüyorlar.
Evet.
Bunların ortaya çıkmamasının sebebi daha ketum davranmaları diyordu mesela, evet, o araştırma. Dolayısıyla hani kadına şiddet, işte çocuğa istismar, bunlar hep eğitimsiz
köylü
toplum sınıflarında,
bilmem ne,
taşrada, varoşta, evet, olur, işte bağnaz dindarlarda olur gibi bu tür yaftalamalar aslında, evet, gerçeği asla yansıtmıyor.
Yansıtmıyor. Aynen öyle.
Evet. Yani.
Ondan dolayı bu şeyi de, yani iktidarı da muhafazakarı olduğu için bu yönüyle hedef alıyor ve çok yanlış bir dil ve çok yanlış bir hedef. Bunlarla ilişki kurmak, dinle, bu meselelerle doğrudan ilişki kurmak çok yanlış. Tam tersine din bu toplumu hakikaten insanları medenileştiren bir düşüncedir, bir hayattır yani, bir kurumdur.
Evet. Hocam birkaç mesele var son günlerde,
evet,
gündeme düşen. Bizim programımızda adından da anlaşılacağı üzere 40 Ambar programı. Ambar'a bir sürü meseleyi atıyoruz, yorumluyoruz, değerlendiriyoruz. Bunlardan birisi de hocam son zamanlarda bir takım oluşumların, bunların bazıları cemaat, bir geleneği,
evet,
bir geleneğe yaslanmasa da işte evet, tarikat evet, diye adlandırılıyor. Evet. Cemaat diyebiliriz yani sosyolojik evet, anlamda. Evet. Bunların liderleri üzerinden bir güç ve siyaset vurgusu yer alan, bir şekilde iktidar vurgusu yer alan böyle tartışmalar görüyoruz. Birbirlerini zemmettikleri, kötüledikleri, eleştirdikleri, tenkit ettikleri bu oluşumların liderleri arasında, önderleri arasında bu tür bir tartışma söz konusu. Halbuki tasavvuf manevi eğitim yolu, insanları dünyevi hırslarından, nefsani arzularından arındırmaya çalışıyor tasavvuf metodolojisi, tasavvuf usulü. Yalnız Allah'a kul yapmaya çalışıyor evet, insanları. Ve dinin manevi tarafını ele alan bir saha tasavvuf. Evet. Burada gerçek önderler, mürşitler ahlaktan bahsediyorlar.
Evet.
İnsanın kulluk vazifelerinden bahsediyorlar, sorumluluklarından, kul hakkından bahsediyorlar. Gündelik hayattaki muamelat hukukumuzdan bahsediyorlar. Fakat bazı ön planda olan ya da medyaya da mal olmuş insanların böyle bir güç, iktidar, vesayet savaşına girdiklerini görüyoruz. Ne dersiniz evet, bu konuda? Gerçek tasavvuf ve onun gerçek önderleriyle bu tür tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Bu konuyu soracağım, ardından bununla alakalı olarak da yine kamuoyunun yakından tanıdığı, yani hı-hı, dinleyicilerimize şimdiden ilan edelim onu, onu da konuşacağız sizinle. Kamuoyuna mal olmuş, medyada hı-hı, görünür olan bazı hoca efendilerin söylemleri, fetvaları üzerinden de bir takım tartışmalar hı-hı, var. Onu da ayrıca evet, programımızın ilerleyen zamanlarında konuşmuş olacağız. İlk sorumu tekrar etmek istiyorum.
Buyurun.
Hani gerçek tasavvufa gerçekten ihtiyacımız var bizim.
Evet.
Dinin bu manevi yönünü ön plana çıkaran, bir şekilde rotasını kaybetmiş, bu bir kıble arayışında olan hı-hı, insanlığa bir reçete sunuyor tasavvuf. Ama bunun dışında bir takım insanların, önde görünen insanların bu güç, vesayet, hatta ters yüz eden o gelenekteki işte tarikat önderi, mürşidi kamil ve mürit arasındaki o ilişkiyi bazen ters yüz eden, bugünün insanının çok kavrayamayacağı, anlayamayacağı şekilde kavramlarla ifade etmeye çalışan bir takım öncüler de var. Bu konudaki fikrinizi merak ediyorum.
Tabii bir her zaman aslında bunun bir teorik tarafı var, normatif tarafı var. Bir de pratik tarafı var. Normatif tarafıyla baktığımızda tabii tarikatlar, tasavvufi ekoller, İslami cemaatler tarih içinde belli sorunlara çözüm getirmek için gelişmiş olan yapılardır. Ve bunlar çok ciddi tecrübeleri içinde tutuyorlar. Müslümanların birbiriyle yardımlaşmasını sağlıyorlar. Pedagojik eğitim imkanı veriyorlar. Ondan sonra musiki ve edebiyatla ilgili ortamlar ve gelişmeleri sağlıyorlar. Dinin norm kadar, fıkıh kadar aynı zamanda zevk ve şevk tarafını pratikleriyle temsil ediyorlar. Bunlar önemli. Çünkü mümin de bir insandır ve her insanın rasyonel tarafı kadar zevk ve şevk tarafı da olan bir varlıktır. Tasavvuf, fıkhın veremediği bu zevk ve şevk tarafını veren, bunu karşılayan, buna bu çerçevede insanı anlamlandıran bir şey.
Fıkhı batın deniyor diyor hatta hocam.
Evet,
yani zahir yani, fıkıh, bir de batın fıkıh.
Öyle deniyor. Evet. Ya bence bu açıdan da fıkhın sağlayamadığı bir şeyi sağlıyor ve çok önemli bu. O nedenle modern dönemde de insanlar bu tür ihtiyaçlarını karşılamak için işte sinema, ondan sonra tiyatro, diğer bir takım etkinliklere yöneliyorlar. Fakat Cumhuriyet'in işte tek parti dönemiyle birlikte Osmanlı'ya ait olan bütün kurumlar tasfiye edildiği gibi, bunlar da bir Osmanlı kurumu olarak görülüp tasfiye edildi. Ve bunun üzerine de yeraltı örgütlenmelerine gidildi. Şimdi Türkiye sosyolojisiyle de, devletiyle de, siyasetiyle de yeniden bu kurumlarla aslında hem yüzleşmek hem de barışmak istiyor. Biz bu ikisini birlikte sürdürmeliyiz. Yani hem yüzleşme hem barışma. Kötü olanla, yanlış olanla, batini olanla yüzleşmemiz lazım. Çünkü hakikaten batinilik tasavvuftan ayrı bir şeydir. Yani batinilik ele avuca gelmez, fıkha gelmez, norma gelmez, hukuka gelmez. Çok oynak bir şeydir. Yani bir yönüyle ortaçağ nihilizmidir. Yani bunlar var ve dolayısıyla bunlar üzerine kendisini konumlandıran insanlar kendilerini mutlaklaştırıyorlar. Kendilerini doğrudan Allah'la görüşen, peygamberle görüşen insanlar olarak görüyorlar, algılıyorlar.
Ve merkeze çok fazla kendilerini koyuyorlar.
Çevresindeki insanlara da böyle yansıtıyorlar ve insanları da yönlendiriyorlar. Bilinç dünyalarını tamamıyla baskı altında tutuyorlar. Bu ciddi bir sapkınlık durumudur. Ama bu sapkınlık durumu var diye öte yandan bahsettiğimiz toplumun yenilenmesine, toplumun bakın cinsel istismarlardan bahsettik. Toplumun psikolojik olarak ferahlanması, kendisini aydınlatması, bilgilenmesi açısından da çeşitli irfan ocaklarına ihtiyacımız var.
Evet.
İşte tasavvuf literatürüyle, geleneğiyle bunu sağlayabilecek en önemli zeminlerden birisi. Bugün tasavvuf yalnız yeniden yer üstüne çıkarken ve özellikle son 15 yıldır AK Parti iktidarıyla din alanındaki dini özgürleşme imkanlardan yararlanırken, iktidarla da yeniden ilişki kurduğunda bir takım sorunlarla karşı karşıya geliyor. Nedir bu? Mesela ticari alanda değil, aynı zamanda iktidarla ilişki kurma konusundan da tasavvufi ortamları, ekolleri bir iktidar lobisine dönüştürmek. Yani kendi içinde bir lobi, güç üreten bir lobi, iktidarla da bu çerçevede ilişkiye giren, insanları da bu çerçevede etkilemeye çalışan bir yönelim de var. Bu yönelim, bu real pratikteki tutumlar tasavvufun ruhuyla çok bağdaşan şeyler değil bunlar. Her insanın iktidarda yer alma meşruiyeti ve hakkı olduğu gibi her vatandaşın, tasavvufta yer alan bir insanın da var. Bu çok tabii bir şey. Ama tasavvufta birinci olan şey iktidar değildir, güç değildir. Tasavvufta birinci olan şey hizmettir, dayanışmadır, yardımlaşmadır. Yani tekkeye gelen insan sen benim camiamdan değilsin, gelme sana yardım edemem, çorba yok diyemez tasavvuf. Değil mi?
Evet.
Pragmatik ilişkilerle bakamaz tasavvuf bence. Güç ilişkileriyle bakamaz tasavvuf. O nedenle böyle olduğu zaman tasavvuf bu topluma büyük katkısı olur. Bu toplumun ıslahına büyük bir desteği olur. Bu toplumun kültür, irfan ve kültür ocağı olur. Ve bir toplumda sadece normla, sadece güvenlikle ayakta kalmayıp kültürle de ayakta kalacağına göre, bunun ruhla da ayakta kalacağına göre, ruhu pişirecek en önemli ocaklar bunlardır. Ruh başka bir yerde pişmez açıkçası. Ruhun pişirilecek ocaklar bunlar. Ama bu ocaklarda da ruhun pişmesi için buraların bir lobi, bir mason lojası gibi, lobi faaliyetlerini yürüten bir yer gibi veya mikro iktidar ve güç merkezleri gibi çalışmaması gerekir açıkçası.
Evet.
Türkiye'nin bugün yaşadığı problemlerin başında bu yer alıyor. Ama öte yandan tabii Türkiye yani hem yüzleşirken hem de barışma sürecini yaşarken bazı kesimler bütün tarikat, bütün tasavvuf, bütün cemaat unsurlarını çizmeye devam edelim, bunları reddedelim gibi bir tutum içine de giriyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Bu efendim hem İslami tarih açısından, kültür açısından yanlış bir şey, hem de bugünün toplumunu düşünürsek millet için yanlış bir şey. Bunlar hiçbir zaman da yasaklanamadı zaten. Kağıt üzerinde yasaklandı. Bunların doğal akışını müsaade etmemiz gerekiyor. Bunların merdiven üstüne çıkmasını tanımamız gerekiyor. Bunları serbest hale gelmelerini görmemiz, desteklememiz gerekiyor hatta. Gizli olan, hep merdiven altı olan şeyler kendisini ne yapar? Paralel güçler üretir ayakta kalmak için. Başka farkında olmadan günahlar üretir. Yani FETÖ yapısı böyleydi değil mi?
Evet.
Bir tarikat değildi elbette. Bir tarikat geleneğini temsil etmiyordu. Bir tasavvuf geleneğini temsil etmiyordu.
Çok fazla filtrasyon vardı.
He, yani vardı. Ama bugün de ana sorun bunlar bence. Yani yeniden kendini keşfetme var. Yeniden kendini keşfederken bunu politik bir güç alanı üretmek üzere de yapılandırmalı, bundan kaçınmalı. Doğal haliyle eskiden olduğu gibi kendi eğitim, kültür, irfan faaliyetleriyle var olmalı. Bunlarla öne çıkmalı.
Evet. Hocam bir de tabii 28 Şubat dönemi gibi, bundan 20 yıl önceki dönem gibi bu tür haberleri medyadan bulup herhangi bir partiye kapatma davası açacak ya da bunu istismar edecek bir yargı ve ordu sistemi yok. Yani bu konuda çok yol aldık ama sizin de ifade ettiğiniz gibi bu manevi ocakların tam da bir yasal zemine kavuşturulması, bir meşruiyet, zaten meşru yapılar ama daha hani kimsenin sorgulamadığı, bu manada peşine kanunların, yönetmeliklerin takılmadığı meşruiyet zeminine oturtulmaya çalışılırken bence bugünkü mesele adli hukuki bir mesele değil, bir imaj meselesi.
Evet.
Yani bu manada bu geleneğimize, tasavvufi geleneğimize de o imajına, o güzel haline de bir halel getirmemek gerekiyor.
Evet.
Ben meseleye biraz bu yönden bakıyorum. Yoksa hani insanların gözünde bir karizmaları var bu yapıların. O karizmayı zedeleyecek davranışlardan kaçmak lazım. Malzeme vermemek lazım medyanın diline.
Evet.
Öyle değil mi hocam?
Yani öyle ama şöyle de bir taraf var. İnsanlar bir biçimde hangi form içinde var oluyorlarsa bir takım sıkıntılarını, yanlışlıklarını o formlarla yansıtırlar.
Evet.
Yani bir takım insanlarda kötülük varsa onlar tasavvufi bir hale oluştururlarsa o hale de kendini yansıtabilir. İnsanoğlu bu. İçinde kötülük de var, iyilik de var. Onu eğitmesi ve hangisini öne çıkardığı önemli. Şimdi bunlar da çıkıp kamuoyunda konuşulması ben biraz normal buluyorum, destekliyorum. Çünkü merdiven altında kalıp orada patolojik bir şeye dönüşeceğini, merdiven üstüne çıksın, insanlar bunları görsün ve aynı zamanda aydınlar, ilim adamları, ilahiyatçılar, infan insanlarımız doğru olan anlayışı söylesinler, bunlarla tartışsınlar, bunlar da toplum içindeki konumlarda kaybetsinler. Hani iyi olan iyi mal, kötü malı kovar diye var ya bir ticarette
kural.
Evet,
evet.
Bence iyi olan düşünce de kötü olan düşünceyi kovar. Yeter ki iyi olan düşünceye savunma, ifade etme, temsil edilme özgürlüğü tanısın.
Evet.
O nedenle son günlerde mesela
siz işte, bu manada bu tartışmaları da hayırlı görüyorsunuz.
Ben hayırlı görüyorum tabii. Yani orada çıksın, insanlar görsün. Koca koca adamlar çıkıyorlar, birbirini dinsizlik ve imansızlıkla itham ediyorlar. Oysa ehl-i sünnetin temel fıkhını bilen, fıkıha da gerek yok. İlmihal kitaplarını biraz okuyan bir insan bilir ki, yani birbirini böyle kolayca imansız, kafir, dinsiz diye itham etmek mümkün değil. Bu tekfircilerin yaptığı bir şey. Hele tasavvuf alanında da yine yani öyle kolay kolay insanlar itham edilmez. Dolayısıyla bunların yaptığının sakalı da olsa, cübbesi de olsa dinin bu temelleriyle bağdaşmaz. Yine dediğim gibi aklı başında ilim ehli insanlarımız, irfan ehli insanlarımız da çıkıp bunları konuşmalı. Halkımız bunları karşılaştıracak ve böylece bence doğru olanı tercih edecek. Onlar da saygınlıklarını, olmayan saygınlıkları, şişkin olan saygınlıklarını, yanlış olan durumlarını da ya gözden geçirecekler ya da toplum onlara yol verecek.
Ya da silinecekler.
Silinecekler
evet.
Yani.
Evet.
O açıdan da ben hayırlı görüyorum aslında.
Evet, bu açıdan bakılınca da hayırlı olur tabii ki. Hocam tabii bizim memlekette din sosyolojisi adına, din sosyolojisine konu olacak çok da mesele var.
Çok.
Bunlardan birisi de yine geçtiğimiz haftalarda yine tanınırlığı olan, bir şekilde medyada da görünür olan bir hocanın verdiği fetvalara, kendisine sorulan sorulara verdiği fetvalara, cevaplara yönelikti. Bu da bir gündem oldu. Mesela bir asansörde halvet meselesine dair verdiği bir cevap vardı bu hocanın. Yine aynı şekilde hemen onun ardından yine gündem oldu, bilmiyorum hani bunlar önceden tabii çekilmiş videolardı, internete düştü. Büyük ihtimalle sorulan sorulara cevaplar bunlar. Çok böyle farazi şeyler de değil. Tabii biz o kısmını bilmiyoruz, görmüyoruz. Bununla ilgili böyle bir kıyamet koptu. Yani hem bizim muhafazakar basında köşe yazarları, hem işte Fatih Altaylı gibi çok da muhafazakar olmayan bir takım yazarlar köşelerinde bunları gündeme getirdiler. Hatta müstehzi bir edayla bunlar yazıldı, çizildi. Çok ilginç, mesela Murat Bardakçı bu hocaya sahip çıktı. Ya bunlar gelen sorulara dini kurallar doğrultusunda verilen cevaplardır. İşte bunlara fetva denir. Orada dini bir terminoloji kullanılıyor. Halvet deniliyor. Evet, İnsanlar bunları merak ediyor. Siz uyarsınız, uymazsınız ama bu yeni ortaya çıkmış bir mesele değil. Dini gelenekte bu fetva müessesesi diye bir müessese var. Ona binaen şeylerdir bunlar. Siz bunu karıştırıyorsunuz hani yorumla fetvayı diye. Burada aslında hani dini olanı biz gündelik hayattan kovmaya mı çalışıyoruz? Bu tartışmalar neyin göstergesi
aslında
hocam?
Bu tartışmalar çok önemli hakikaten. Yani Fransız sosyolog Pierre Bourdieu'nun habitus diye bir kavramı var. O aklıma geliyor. Yani gündelik hayatta ve gündelik hayat, yaşantılar, asır kültür burada vardır. Kültür büyük anlatılarda, kitaplarda falan olmaz diyor. Şimdi asırlarca sürüp gelen yaşantılarımızla varlığını devam ettiren bir kültürümüz var, imgelerimiz var, sosyal aktörlerimiz var, isimlerimiz var, konularımız var. Şimdi bunlar ne yapılıyor? İşte asansörde halvet olur. Bir tek bunu diyerek bir işte İslam alimlerinin karşı cinsle uzun süre beraber olmama yönündeki düşüncelerini ters yüz eden, ironiyle, efendim damgalamayla onu paramparça eden bir şey var burada. Veya işte diyelim bir sapkın batini anlayışın, işte peygamberimizi rüyamda gördüm, Allah'ı mı peygamberimi, işte elini öpen cennete gider diyor, bir tasavvuf ehli olduğunu, şeyhi olduğunu birisi söylüyor, evet elimi öpen cennete gider diyor. Veya bunu önümüze koyuyorlar ve tasavvufu ve tarikatı ve şeyhliği
ve dini,
ve fıkı, dini, fıkı, peygamberle rüya ilişkisini hepsini ters yüz eden, karikatürize eden bir duruma çeviriyorlar. Bu kültürel bir savaştır aslında. Bu kültürel bir savaştır. Bizim habitumsumuzu bir yönüyle aslında ters yüz etmeye çalışan,
dokusunu
bozmaya çalışan bir savaştır, bir tutumdur. Dolayısıyla her bir söylem için tek tek dikkat ederek hareket etmemiz gerekiyor. Bizim muhafazakarların, dindarların içinde de sapkın insanlar çıkabilir, yanlış insanlar çıkabilir. Onlarla yüzleşeceğiz. Ama bizim insanlarımız böyle olmadığı halde onları böyle gösterenlere karşı da dikkatli olmamız gerekiyor. İşte yani Murat Bardakçı'da ben de okudum yani, sağ olsun. Burada açıkça işte birinci kattan sekizinci kata bir kadınla yalnız olursanız halvet olur mu? Evet mümkün diyor. Kesin olur diye bir şey demiyor ki yani. Olabilir diyor. Bunu haber verme tarzına bakıyorsun. Sanki hoca diyor ki kesinlikle asansöre bir kadınla baş başa olmayın. Kesinlikle halvet olur ve kesinlikle bilmem ne gibi anlamlar çıkarıyorlar.
Asansöre böyle, binmeyin.
Binmeyin gibi.
Hangi çağda yaşıyor
hangi
bu
çağda,
insanlar?
Böyle her çağrışıma yol açıcı ifadelere dönüştürüyorlar. Bu çok tehlikeli bir şey. Diğer olayda da aynı şey. Yani işte bir sapkın kendine şey olduğunu söyleyen birisi kalkıp el öpme meselesini gündeme getiriyor. Onun üzerine kamuoyunda işte bak bir şeyh dedi ki, başında da sarığı var, üstünde de yeşil cübbesi var, diyor ki işte elimi öpen cennete gider. Bakıyorsunuz bir sürü, sadece seküler kesimden değil, dindar kesimden de bir sürü insan başlıyor irfan ehli insanlarla, tarikatlarla, tasavvufla nihilistçe bir takım şeyler, bakışlar fırlatıyor, dalga geçiyor, bilmem ne diyor. Yani bu ciddi bir ciddiyetsizlik bu yani bu hakikaten. Bu kendini öğrenmeye, kendini anlamaya yönelen bir tutum değil. Burada üretilen başka bir şey. Dolayısıyla bu hem bir açıdan bu tartışmaların gündeme gelmesi iyi bir şey ama öte yandan ciddi bir yönlendirme var, bir kültür savaşı var. Bu kültürler arası savaşta bizim dikkatli olmamız gerekiyor. Ne kendi kötülüklerimiz, yanlışlarımız varsa onu savunmak, ne de hemen söylenen her şeyin üzerine atlayıp onu kabul etmek. İki tutum da yanlış. Müslüman feraset sahibi bir insandır. Açar kitabı okur. Bunlar sosyal aktörler. Bunlarla ilgili haberi kim yapıyor? Hangi kanal yapıyor? Ona bakmak gerekiyor. Ve yaptığı haber doğru mu değil mi? Değil mi yani?
Evet.
Daha önce de mesela işte Nurettin Yıldız. Bunu birçok haberler yapıldı Nurettin Yıldız'la ilgili, Nurettin Bey'le ilgili. Son bu asansör meselesi falan gündeme getirdi. E bakıyorsunuz yanlış. Dolayısıyla bir yönlendirme var burada, bir kasıt var. Buna karşı bizim...
Burada şöyle bir tahammülsüzlük var gibi geliyor bana hocam. Yani bu verilen cevaplar falan çok umurlarında değil bu adamların. Yani din asansöre binmesin.
Evet.
İşte din camide yaşansın. Bir takım böyle kısıtlı mekanlarda, zamanlarda algılansın. Ben biraz buna sanki bir tahammülsüzlük algılıyorum. Yani böyle bir şeyi sorulmasına ifrit oluyor adamlar yani. Halbuki Murat Bardakçı da diyor ya siz o fetva kitaplarında diyor neler var daha diyor hani sorulmuş diyor bir bilseniz diyor. Aslında bu bizim dindarlığımızı da gösteriyor değil mi hocam? Yani hayatın tamamını
evet,
kuşatan
evet.
Her alanla ilgili merak ediyor insanlar. Evet, yani evet. Bu konuda din ne der, hükmü nedir bu meselenin, aslı nedir, neye göre davranmamız lazım? Bu manada aslında bir umut beslemek lazım bizim insanımız hakkında.
Ya yani. Çok doğru. Fakat onu mesela diyelim ki bu asansörle ilgili yani bir vaaz ortamında... Evet. Sorulan bir soruya verilen bir cevap.
Evet.
Sonra bu oradan alınıyor, getiriliyor, Türkiye'nin kamuoyunun
önüne konuyor.
Ve arkası
öncesi
üstü,
sonrasını da bilmiyoruz.
Bilmiyoruz. Yani. Kesiliyor, niye? Veriliyor. Yani burada bir servis var yani.
Evet.
Onu anlıyorsunuz.
Evet.
Hakikaten bir servis var. Bir yandan mesela diyelim ki gelin işte çocuk gelinler diyor. Ama peki çocuk gayrimeşru ilişkiler denmiyor. Yani çocuk yaşta gelin olanlar deniyor, eleştiriliyor, güzel, eleştirelim. Ama öte yandan çocuk yaşta olan 18 yaş altı olanların gayrimeşru cinsel ilişkilere girmeleri ve artışının konusunda bir tek eleştiri yapılmıyor.
Çağdaşlık.
Değil mi?
Ya da gençliğin yani, yaşanması olarak bu
görülüyor.
Aynı medyada servis ediliyor.
Servis ediliyor. Mesela bunun da eleştirilmesi lazım. Yani bu çocuk bu yaşta evlilik ilişkileri gibi evli olmadığı halde evlilik ilişkilerine girmesi, çok serbest davranması, ondan sonra hiçbir norm tanımaması, bu mesela işte evlilik öncesi, doğum, bunların artışı, bunların meydana gelmesi, yayılması, bunları hiç konuşmuyorlar, hiç tartışmıyorlar.
Evet, evet. Bir de hocam... Benim dikkatimi çeken bir mesele de bu tür konularda Diyanet'in de çok hızlı hareket etmesi gerekiyor. Gerekiyorsa hani gündem önemli. Bazen Diyanet hiç gündemde olmayan meseleleri cuma vaazlarına konu edinebiliyor. Bu meseleler dinin hani usulüyle ilgili, fıkıh usulüyle ilgili, dinin anlaşılma metodolojisiyle ilgili bir konu. Bence bununla ilgili çok hızlı hareket edilmeli. Bu bir de hocayı taltif etmek ya da onu tahfif etmek için değil yani. Bu mesela bence bu cuma vaazlarında bu gündem yapılmalıydı.
Orada da ciddi yani bir biçimde Diyanet'in üzerine giderler bu kesimler. Ben onu da söyleyeyim.
Ama çünkü bu Diyanet, hocam birisi bir soru soruyor.
Hanefi fıkhına göre davranıyor. Tabii olarak.
Evet.
Yani Türkiye çoğunlukla Hanefilerden oluşuyor. Bunlar bu bahsettiğimiz tamamıyla seküler ve kendi gündelik yaşamlarını da İslam dışı düzenlemekten hiçbir sakınca görmeyen kesimler kalkıp dinin bu klasik biçimde yaşanmasını ve Diyanet'in bunu temsil etmezse de çok tepki gösterirler.
Ama hocam Diyanet'in de bir mihenginin evet. olması lazım. evet. Çok da hani böyle güncel yorumlarla da yürüyüp giden bir şey değil yani bu din müessesesi. Bir geleneği var. Oraya da bir atıfta bulunmak gerekiyor
ya
herhalde.
Hatta şöyle getiriyorlar. Daha önce bazı meseleler konuşuldu. Mesela diyorlar ki ya Diyanet İşleri Başkanı şans oyunları konusunda verdiği fetvaya bak. İşte muhafazakar iktidar partisinin yaptığına bak.
Olsun.
Şimdi hayır bir yandan bunlar Türkiye layık olsun diye, layıklık evet. gitti diye bağırıp çağırırlar. Öte yandan da aslında pratikte bir göreli layıklık var yani.
Hocam bu
devlet
evet.
farklı davranıyor, öbürü dini temsil ediyor. Dini dolayısıyla temsil. Dine uygun davranacak.
Evet.
Bunu takdir etmeleri gerekirken tam tersine üzerine gidiyorlar, eleştiriyorlar yani.
Hatta Diyanet'in onları yani iktidarı taklit etmesinin sıkıntı olacağını bilmeleri lazım evet, sizin dediğiniz evet, gibi değil mi evet, hocam?
Tabii din daha özel davranıyor, daha özgür davranıyor.
İktidar sahipleri, hükümetler evet. şans oyunları oynamak haramdır diyor evet, Diyanet. Evet. Bunlar da devlet eliyle şans
yapıyorsa
oyunu oynatıyorlar.
Onların vereceği hesaptır.
Onların vereceği yani. Hesaptır yani.
Yani bu aynen Diyanet'in öyle. Karışacağı bir şey değil yani.
Evet.
Yapılan doğru aslında.
Hocam programımızın sonuna geldik. Aslında programı açarken kıymetli dinleyicilerimize bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun bir memnuniyet araştırmasından da bahsedeceğimizi, o araştırmayı, mutluluk araştırması da diyorlar bu araştırmayı. Onu da yorumlayacağımızı iletmiştik ama vaktimiz
mutluluk
kalmadı.
Çağırıyor. Mutluluk hapı, mutluluk onu, araştırması, evet. mutluluk kitabı, mutluluk ailesi.
Onu
konuşuruz
bir inşallah. Sonraki programımızda konuşacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.